Bugünlerde yorumunu yaptığımız İncil'den Filipililere mektubu, Pavlos'un cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Pavlos, cezaevindeyken 4 mektup yazdı ve bizler bunlara cezaevi mektupları diyoruz. Bu mektuplar Efesoslular, Filipililere, Kolosallere ve Filuman'a yazılan mektuplardır. Filipililere mektup, Pavlos'un Filipili kiliseyle olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise, yani inanlılar topluluğu, Pavlus'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin de kendisine olan sevgisi bu mektupta yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Pavlos, Filipi'yi ikinci müjde yolculuğunda ziyaret etmişti. Pavlus ve Barnabas'ın ilk yolculuklarında Galatya'ya gittiklerini, orada Harkule'de bir hizmetleri olduğunu ve karşılaştıkları zulümlere karşın birçok kiliseler kurduklarını habercilerin işlerinde okuyoruz. Filipi'deki Mesih inanlıları Pavlus'a çok yakın olan kişilerdi. Yolculuklarında onu izlediler, ona tekrar ve tekrar hizmet ettiler ama Pavlus Yeruşalim'de tutuklandığında 2 yıl boyunca onun izini kaybettiler. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda Roma'da cezaevinde olduğunu öğrendiler Filipili inanlılar. Bu insanların yürekleri Pavlus'a doğru kaydı ve derhal Pavlus'un ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere bir armağanla vaizlerini ona yolladılar. Bunun üzerine Pavlus, inanlılar topluluğuna teşekkür etmek ve onlara olan sevgisini dile getirmek için bu mektubu yazdı. Galatyalılara yazdığı mektupta olduğu gibi düzeltilecek bir doktrin, yani öğreti yoktu. Korintoslulara mektubunda olduğu gibi davranışlarını da düzeltmesi gerekmiyordu. İnanlılar topluluğunda sadece 2 kadın arasında küçük bir sorun vardı ve Pavlos mektubunun sonlarında onlara öğütte bulunuyor. Durumu fazla ciddi görmediği bellidir. Pavlos'un Filipili inanlılara mektubu, Mesih inancının, değerli dostum, önemli bir mektubudur. Pavlos'un Filipililere mektubunun konusu şudur. 1. İman yaşamının felsefesi. Bu 1. bölümde işleniyor. 2. İman yaşamının kalıbı. Bu da 2. bölümde işleniyor. 3. İman yaşamının ödülü. 3. bölüm. 4. bölümde de iman yaşamının gücü. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Filipililere mektuba kaldığımız yerden devam edelim. Programımızda Filipililere mektup İncil'den 2. bölüm 8. ayete geldik. Bir önceki programımızda İsa Mesih'in aşağıya doğru inen 7 adımını görmüştük. İlk adım cennetin görkemini bırakıp aşağıya ta bizim olduğumuz yere kadar yeryüzüne gelmesiydi. İkinci adım kendine özgü yücelikten soyunarak uşak özdeşliğini aldı. İnsan eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi. Mesih'in alçaltılmasında aşağıya doğru inen 3. adım şudur. Uşak özdeşliğini aldı. İsa yeryüzüne bir hizmetkar olarak geldi. Bir marangoz olarak çalıştı. Bu dünyaya bir işçi, alçak gönüllü bir adam, sıradan bir insan olarak geldi. Uşak kul özünü aldı. Filipililer 2. bölüm 8. ayette şöyle okuyoruz. İsa Mesih kendini alçaltarak söz dinlerlik yolunda ölüme dek yürüdü, hem de haç ölümüne. Rabbimizin alçaltılmasındaki 5. adım kendini alçaltmasıydı dostum. İnsan biçimine bürünmüş olarak kendini alçalttı. Sizler ve ben, birisinin bize alçaltıcı bir şey yapması ya da söylemesiyle alçaltılırız, değil mi? Ama Mesih'in kendini alçalttığına dikkat edin. Bunu yapması en zor olandır. John Wesley hakkında duyduğum en harika şeylerden biri, bir ırmağın üzerinde sadece bir tek kişinin geçebileceği kadar geniş bir köprüyü geçmek üzereyken gerçekleşen olaydı. Köprüyü geçmeye başlarken zamanın liberal vaizlerinden biriyle karşılaşmıştı. Bu vaiz kabarıp "Ben asla bir ahmağa yol vermem" demiş. John Wesley bir an ona bakıp gülümsemiş ve "Ben her zaman veririm" diyerek geri çekilmeye başlamış. Dostum, alçak yeri almak her zaman zordur ama John Wesley hakkında yüksek düşünceler beslememe neden oldu. Bizler kendimizi alçaltmakta zorlanırız ama Rabbimiz kendini alçalttı. Birçoğumuz alçaltıldığımız durumlar yaşadık. Aklıma yıllar önce bir konuşma yaptığım bir yaz konferansı geliyor. Bir konferanstaki konuşmacılardan biri çok saygın birisiydi. Çok yetenekli bir konuşmacı ve çok saygın biriydi. Platforma çıktığımda bile üzerimde bir tişört olduğunu görünce şok olmuştu. Onun için bu bağışlanamaz günahtı. Beyaz bir gömlek, yaka ve kravat takmıştı. Hatta o gece bir frak giymişti. Bir gece yağmur yağdı ve toplantı salonundaki pencerelerden birinin camı kırıldı ve platforma yağmur geliyordu. O eski günlerde o gece kim konuşursa konuşsun, konferans konuşmacılarının hepsi hep birlikte platforma çıkarlardı. O gece bu saygın, resmi giyinişli kişinin ardında yürüyorum ve platformdaki ıslak yere basınca ayağı kaydı. Boylu boyunca yere serildi ve herkes güldü. Ben o kadar çok güldüm ki platformdan ayrıldım. Yerime dönüp oturduğumda hala gülmekten kendimi alamıyordum. Bir sonraki gece yine her zamanki gibi başladık ve adam yine tam önümdeydi. Ona eğilip "Bu gece aynı performansın tekrarı hoş olurdu" dedim. "Ah, ne kadar alçaltıcıydı değil mi?" dedi. Evet, alçaltılmıştı ama kendini alçaltmamıştı. Birçok kereler alçaltılırız, öyle değil mi? Ama kendimizi alçaltmayız. Rab ise kendisini alçaltmıştı ve bu tamamıyla farklı bir şeydir. İsa'nın alçaltılmasının 6. adımına geldik. Ölüme dek yürüdü. Ölüm çok alçaltıcı türden bir şeydir. Doğal değildir. Bazen cenazelerde insanların "doğal gözükmüyor mu?" dediklerini duyarım. Bu sözler genelde ölenin yakınlarını teselli etmeye çalışan iyi niyetli kişiler tarafından söylenir. Anne annenin ölümde doğal gözüktüğünü düşünmenin neden bir teselli kaynağı olabileceğini bilmiyorum. Hayır, doğal gözükmüyor dememek için dudağımı ısırırım. Ölüm doğal değildir. Tanrı insanları ölmeleri için yaratmamıştır. İnsan günahtan ötürü, suçundan ötürü ölür. Ölüm bir adamın suçundan ötürü dünyaya gelmiştir ve o adam Adem'di ve ölüm bütün insanlara geçmiştir. Ölüm doğal değildir. Tanrı insanları ölmeleri için yaratmamıştır. Rab İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde bizlerden biraz farklıydı. Sizler ve ben bu dünyaya yaşamak üzere geldik. Ben gerçekten de ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Hizmetimin en verimli zamanına geldim ve Rabbim bana izin vereceği kadar yaşamak istiyorum. Ama Rab ise ölmek için doğmuştu. Yeryüzüne ölmek için gelmişti. Ölmesi gerekmiyordu ama ölüme bile boyun eğdi ve kendisini isteyerek ölüme teslim etti. Benim ölmem gerekiyor ama istemiyorum. Onun ölmesi gerekmiyordu ama ölmeyi istiyordu. Neden? Eğer ona güvenirsek sizi ve beni kurtarmak için. Şöyle demişti. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Mesih'in alçaltılmasındaki 7. ve son adım haç ölümünedir. Sadece ölüme değil, çarmıh üzerindeki ölüme boyun eğdi. Mesih'in elektrikli sandalyede ya da gaz odasında ya da asılarak öldüğünü söyleseydik, günümüz insanı üzerinde daha çok etkisi olurdu. O türde onursuz bir ölümdü. Görkemin doruğundan alçaltılmanın en alt noktasına gelmişti. Bunu neden yapmıştı? Başkaları sözcüğüne dönelim. Herkes yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Cennetin bütün görkemini bırakıp yeryüzüne geldi İsa Mesih ve bir insan oldu. Niçin? Başkaları için, sizler ve benim için. Bir suçlu gibi öldü değerli dostum o, bizim için. Bunun için Tanrı'ya şükürler olsun. Mesih'in düşüncesi işte budur dostum.
İkinci bölüm 9. ayete geldik. Tanrı'nın düşüncesi Mesih'in yüceltilmesi. Baba Tanrı'nın düşüncesi Mesih'i yüceltmektir değerli dinleyicilerimiz. Aşağıya doğru inen 7 adımı gördük. Şimdi yukarıya doğru çıkan 7 adımı göreceğiz. Tanrı'nın düşüncesi Mesih'in yüceltilmesidir. Bu nedenle diyor 9. ayette, Tanrı onu pek çok yüceltti ve ona her addan üstün olan adı bağışladı. Bu yukarı çıkan ilk adımdır. Tanrı onu pek çok yükseltti, yüceltti. Baba Tanrı'nın bugün evrendeki en büyük amacı, yaratmış olduğu evrende insanların yaşadığı, insanların Tanrı'ya karşı asilik ettikleri yeryüzünde İsa Mesih'in yüceltilmesidir. Yeryüzü adlı bu küçük gezegeni önemli ve anlamlı kılan Mesih'in burada ölüşüdür değerli dostum. Başka bir şey değil. Mesih bu dünyada hayatını verdi. Astronomi uzmanları bizlere uzayda küçük bir nokta olduğumuzu ve eğer küçük dünyamız evrenden silinirse bunun evren için hiçbir şey fark ettirmeyeceğini söylerler. Küçük bir toz parçası gibidir. Ve bu kesinlikle doğrudur. Birisi insanın küçük bir gezegenin derisi üzerindeki bir hastalık olduğunu söylemiştir. İşte biz buyuz. İnsan onur ve saygınlık veren ve onun göklere bakıp hamd ilahisini söylemesine neden olan şey İsa Mesih'in yeryüzüne gelip çarmıhta bizim için ölmüş olmasıdır. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltmiştir. Şimdi ikinci adım. Ona her adın üstünde olan adı bağışladı Tanrı. İsa'nın adını bir daha boş yere ağzınıza aldığınızda bunu hatırlayın. Tanrı sizin küfretmek için kullandığınız ve çamurlara batırdığınız o ismi yüceltmek niyetindedir dostum. Geçen gün bir pilot içinde bir bombanın patlamış olduğu bir uçaktan indi ve uçağı yere indirilmesi için mucize olmuştu. Bu pilot kalabalığın yanında durup İsa Mesih, İsa Mesih demeye başladı. Bunu küfür olarak mı söylediğini bilmiyorum. Eğer o şekilde söylediyse Tanrı ona merhamet etsin. Umarım sözleri bir duaydı. İsa Mesih'in ismi bu dünyanın bütün büyük insanların ve yücelikteki bütün meleklerin isminden daha çok yüceltilecektir. 10. ayet, öyle ki İsa adında göklerde, tüm yeryüzünde ve yer altındaki her varlık diz çöksün. Bu ayette Mesih'in yüceltilişinin sonraki 3 adımını buluyoruz. 3. adım İsa'nın adına. İsa kurtarıcı anlamına gelir. İsa'nın Betlehem'de doğuşundan önce melek, adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur demişti. Şimdi peygamberlikten söz edilişe dikkat edin. Bütün bunlar değerli dinleyicilerimiz, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Bu peygamberlik sözüne dikkat edin. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. Onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Biliyor musunuz? Bu olay Matta 1. bölümde geçiyor ama bu ayetler, bunu Yeşaya peygamber İsa dünyaya gelmeden 700-750 yıl önce peygamberlik etmişti. İşte kız gebe kalacak, bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesinin başka bir amacı da Tanrı'nın bizimle olmaya gelmesidir. Bana kutsal kitapta İsa'ya İmmanuel denilen bir yeri gösterebilir misiniz? Ben hizmete atıldığımda kız gebe kalacak adlı peygamberlik benim için hiçbir zaman sorun olmamıştı. ise Tanrı olduğundan insan ailesine mucizesel bir doğuştan başka hangi yolla girebilirdi ki? Ama benim için sorun olan onun adını İmmanuel koyacaklar ayetiydi. Çünkü kutsal kitapta ona İmmanuel dedikleri bir yer bulamamıştım. O zaman o peygamberlik yerine gelmedi diyebilirsiniz. Ah dostum, bu hayal edebileceğiniz en harika bir şekilde yerine gelmiş peygamberliktir. Melek, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Şimdi bunun üzerinde düşünün. Bana İsa diyemezsiniz. Ben kendimi bile kurtaramam. Hiç kimseye İsa diyemezsiniz. Çünkü kimse sizi kurtaramaz. Size de İsa demek doğru olmaz. Çünkü siz de kendinizi bile kurtaramazsınız. Gördüğünüz gibi bugün hepimiz aynı yerde, aynı gemideyiz. Yaratılan bütün insanlar aynı gemidedirler. Günah işlemişlerdir ve ölümlüdürler. Ve geçmişte olanlar da, peygamberler dahil, öldüler. İnsanlık batmakta olan bir gemidedir dostum ve gemi batmaktadır. Bir kurtarıcı olacaksa o kişi dışarıdan, gökten, yücelerden gelmelidir. Ayrıca bir halat atmayı isteyenler de vardır. Batan bir gemi gibidir. Yukarı güvertedeki biri alt güvertedekilere size bir halat atayım diyor. Ama yukarı güverte de batmakta. Anlayacağınız gibi halatın insanlık gemisinde başka bir yerden gelmesi gerekir. Evet, halatın insanlık gemisinden başka bir yerden gelmesi gerekir. Yukarıdan az önce dediğim gibi yücelerden gelmesi gerekir. Hiçbir insan, yaratılan insan, yerden olan insan bir kurtarıcı olamaz. Melek ona adını İsa koyacaksın dedi. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur. İşte İsa adı budur, kurtarıcı. İsa halkını günahlarından nasıl kurtarabilir? Çünkü o İmmanuel, Tanrı bizimle olacaktır. Üzerine meleklerin benzerliğini değil, insanlığımızı aldı dostum. O İmmanuel, Tanrı bizimledir. Şimdi anlıyor musunuz Tanrı'nın sevgi olduğunu, Tanrı'nın merhamet dolu olduğunu ve bizlere değer verdiğini? Tanrı bizim insanlığımızı üzerine alıyor ve bizimle olmaya yeryüzüne geliyor. O öyle olduğu için adına İsa denilebilir. Ve dostum, kimseye doğru olarak İsa denemez. İsa, evet, kurtarıcı demektir. Melek ona, yani Meryem'e, onun adını İsa koy, çünkü o kurtarıcıdır. Tanrı şimdi yeryüzüne geldiğinde, ona verilen adı tüm adların üzerinde yükselteceğim demektedir. Şimdi, yüceltilmesinin 4. adımına dikkat edin. Ne diyor? Göklerde. Ve 5. adım tüm yeryüzünde. 6. adım ve yer altındaki. Bu ayet bazı gruplar tarafından nihai olarak herkesin kurtulacağı teorisini desteklemek için kullanılmıştır. Tanıdığım bir tarikatın bir konuşmacısı vardı. Yahuda İskariot ve şeytanın birlikte cennetin sokaklarında yürüyeceklerini, çünkü nihai olarak herkesin kurtulacağını söylemişti. Tabii ki bu ayeti kullanması talihsizlik olmuştu. Çünkü bu ayeti Kolosalılar 1:20 ile karşılaştırdığınızda gerçek anlamını anlarsınız. Filipililerdeki mesajın konusu İsa'nın Rabliğidir dostum. Tanrı onu pek çok yükseltmiştir ve İsa'nın adında gökteki, yerdeki ve yerin altındaki her diz çökmelidir. Bunun anlamı cehennemin bile onun önünde diz çökmek zorunda kalacağıdır. Çünkü İsa Rab'dir. O Tanrı'dır. Ama sadece diz çökmek kurtuluş anlamına gelmiyor ki. Kolosalılar 1:20'de Rab'likten değil, Mesih'in barıştırıcı işinden, kurtarıcı işinden söz eder. Ve ne barıştırılmıştır, ne kurtarılmıştır? Cehennem bunlara dahil miydi? Hayır. Yerin altındaki şeyler bu ayete dahil edilmemiştir. Neden? Çünkü bu ayet kurtarılmadan söz etmektedir. Ve cehennemde kurtuluş yoktur. Bu iki ayet yan yana konulduğunda cehennemde İsa'nın önünde diz çökenler sadece onun Rabliğini kabul etmektedirler. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Şimdi burada Mesih'in yüceltilmesinin 7. ve son adımını görüyoruz. Ve her dil İsa Mesih Rab'dir diyerek Baba Tanrı'nın yüceliği için tanıklık etsin. Filipililer 2 ayet 11. Her dil İsa Mesih'in Rab olduğunu söyleyecektir. Bu her dilin onun kurtarıcı olduğunu söyleyeceği anlamına gelmez. Cehennemde bile İsa'nın Rabliğini kabul edecekleri ilginçtir. Ve ben bunun onların ıstırabını arttıracağını düşünüyorum değerli dinleyicilerimiz. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer İsa Rabbiniz değilse, eğer İsa sizin kurtarıcınız değilse, onun Rabbiniz olduğunu söylemek konusunda çok dikkatli olun. İsa birçoklarının kendisini Rab Rab diye çağıracaklarını, hatta onun adıyla birçok mucizeler yapacaklarını, buna karşın kendisinin onlara ben sizi hiç tanımadım diyeceğini söylemiştir. Dostum, onun Rabbiniz olduğunu söylemeden önce onu kurtarıcınız olarak tanısanız iyi olur. Eğer kurtarıcınızsa o zaman ona Rabbiniz olarak itaat edebilirsiniz. İnsanların İsa ne büyük bir dosttur ilahisini söylediklerini bile duymaktan hoşlanmam. İsa'da büyük bir dost bulduğumuz doğrudur ama İsa'nın bu konudaki sözlerini dinleyin. Siz buyruklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz dedi Yuhanna 15:14'te. Siz benim buyruklarımı yerine getirirseniz, benim buyruklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Şimdi onun bize buyurduklarını yaparsak onun bizim dostumuz olduğunu söyleyebiliriz. Bizler ona itaat etmedikçe o bizim Rabbimiz değildir. Şimdi Mesih'in düşüncesini öğrendik. Bunun taklit edilebilecek bir şey olmadığını gördük. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun sözü ancak bu düşüncenin size geçmesiyle gerçekleşebilir. Yaşamlarımızda yumuşak başlılık ya da alçak gönüllülük meyvesini verecek olan Tanrı'nın ruhunun işidir. Şimdi Romalı sokaklardan yürürken Mesih'in düşüncesini göreceğiz. Mesih'in düşüncesinin Romalı evlerde ve bir Roma hapishanesinde yaşandığını göreceğiz. Bize verilen üç örneği göreceğiz. Paulus'un düşüncesi, Timoteus'un düşüncesi ve Epafrot'in düşüncesi ki bu Filipi'deki kilisenin çobanıydı. Bu putperest imparatorlukta Mesih'in düşüncesini yansıtan bu üç adam vardı. Ve büyük bir olasılıkla 3 milyon daha da vardı. Bu mektupta bize sunulanlar bunlardır. Filipililer 2. bölüm 12. ayette bu nedenle sevgili kardeşlerim diyor Pavlus. Her vakit nasıl sözümü dinlediyseniz şimdi yine dinleyin. Yalnız ben orada yanınızdayken değil, yanınızda olmadığım şu dönemde daha da çok dinleyin. Korkuyla, titremeyle kurtuluşunuzu etkin kılın. Ben bu ayetteki kurtuluş sözcüğünün genel anlamda kullanıldığına inanıyorum. Pavlos, inanlılar topluluğundaki sorunlarını çözmelerinden ve kendi iman yaşamlarındaki sorunları çözmelerinden söz ediyor. Onlara yardım etmek için orada değil ve oraya bir daha gidip gidemeyeceğinden de emin değil. Çünkü kendisi bir Roma cezaevindedir. Bu yüzden onlara saygı ve korkuyla kendi kurtuluşlarını sonuca götürmelerini söylemektedir. Bir vaiz sabah ayininde bu ayeti okuyordu. Küçük bir kız annesine, anne kurtuluş önce sizin içinizde olmadıkça onu sonuca götüremezsiniz öyle değil mi diye sormuştu. Bu iyi bir soruydu ve bir sonraki ayet bu soruyu yanıtlamaktadır. Çünkü Tanrı kendisini hoşnut edeni yerine getirmeye istekli ve etkin olabilmeniz için varlığınızda işlemektedir 13. ayet. Bu yüzden Tanrı önceden içinize girmiş olan şeyi sonuca götürür dostum. Eğer Tanrı sizi kurtardıysa sizi imanla kurtarmıştır. Sizden gelen hiçbir şey yoktur. Tanrı kurtuluş için hiçbir türde iyi işleri kabul etmiyor. Ama kurtulduktan sonra Tanrı sizinle işleriniz hakkında konuşuyor. İmanla size vermiş olduğu kurtuluşu sonuca götürmeniz için sizde etkin olacaktır. Calvin bunu şu şekilde dile getirmiştir. Sadece iman kurtarır ama kurtaran iman hiçbir zaman tek başına değildir. Yakup bunu şu şekilde dile getirir. Aynı şekilde tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Ama biri şöyle diyecektir. Senin imanın var, benim eylemlerim var. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster. Ben de imanımı sana eylemlerle göstereyim. Sadece Tanrı yüreği görebilir dostum. Tanrı bizim gerçek durumumuzu bilir. Benim kurtarıcı imana sahip olup olmadığımı bilir. Sizin kurtarıcı imanınız olup olmadığını bilir. Ama komşunuz sizin imanınızı görmez, göremez. Görebileceği tek şey iman işlerinizdir. İman hayatı yaşamanızdır. Ne oranda iman hayatını yaşıyorsunuz? Sözleriniz ve hayatınızın birbirine uyup uymadığıdır. Evet, komşularınızın görebileceği tek şey sizin iman işlerinizdir, hayatınızdır. Gerçek iman, etrafımızdaki insanlar bizim farklı olduğumuzu, Mesih inanlısı olduğumuzu anlayabilsinler diye etkin olacaktır. Bizlerin inanlı olduğumuzu bildirmemiz için elimizde bir levha ya da bir tür simge taşımamız gerekmez. Bizim iman işlerimiz gözükecektir ve gözükmeli. Bizim hayatımızda iman eylemleri gözükmelidir. Pavlos, Filipili inanlıların yaşamlarında kendini gösterecek olan imandan söz edecektir. Yaptığınız her işi hiç mırıldanmadan, çekişmeden yapın diyor 14. ayette. Öyle ki diyor 15. ayette, kusursuz ve aldatısız olasınız, bu eğri ve sapmış kuşağın içinde dünyaya ışık saçan yıldızlar gibi Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olun.